4. Bölüm. Eski çağlarda kullanılan zihinsel iyileşme teknikleri. İyi düşünürseniz iyi şeyler, kötü düşünürseniz kötü şeyler olur. Gün boyunca ne düşünürseniz o olursunuz. Çağlar boyunca her kıtadan, iklimden ve kültürden insanlar içgüdüsel olarak bir yerlerde insanın vücut fonksiyonlarını ve yeteneklerini yenileyecek, bunların normal ve sağlıklı faaliyetini sürdürmesini sağlayacak iyileştirici bir güç olduğunu bilirler. Bu garip gücün belli koşullar altında çağrılabileceğine ve eğer gerektiği gibi çağrılırsa insanların çektiği acıların azalacağına inandılar. Bütün ulusların geçmişinde bu inancı destekleyen kanıtlar vardır. Dünyanın ilk zamanlarında hastaları iyileştirmek de dahil olmak üzere insanları iyi ya da kötü yönde etkileme gücünün din adamlarına ve kutsal insanlara ait olduğu inanılıyordu. Bu kişilerin ilahi güçleri ellerinde bulundurdukları söyleniyordu. Hastaları iyileştirme süreç ve işlemleri bütün dünyada farklılık gösteriyordu. Ancak yakarışlar ve adaklar çok yaygındı. Çeşitli törenler düzenleniyor, muskalardan, tılsımlardan, yüzüklerden, andaçlardan ve imgelerden yararlanılıyordu. Örneğin antik çağlarda eski din adamları hastalarına ilaçlar veriyorlar ve onlar uyurken hipnotik telkinlerde bulunuyorlardı. Hastaya Tanrı'nın uykusunda onu ziyaret edeceği ve iyileştireceği söyleniyordu. Bunun sonucunda sık sık hastanın iyileştiği görülüyordu. Hece Tanrı'nın inananlarına kertenkeleleri reçine, frankincense, mürü safi ile karıştırmaları ve bunları hilal zamanı açık havada dövmeleri söyleniyordu. Bu garip ve gizemli ritüeli gerçekleştirdikten sonra Tanrıçaya dua ediyorlar, az önce hazırladıkları ilacı alıyorlar ve uyuyorlardı. Eğer inançları yeterince güçlüyse rüyalarında Tanrıçayı görüyorlardı. Bize çok garip, hatta akıl dışı gelen bu ritüel sık sık iyileşmeyle sonuçlanıyordu. Eski zamanlarda insanlar bilinçaltının inanılmaz gücünü serbest bırakmak ve kullanmak için pek çok etkin yöntem uyguluyorlardı. Bu yöntemlerin işe yaradığını biliyorlardı ama nedenini ve nasılını bilmiyorlardı. Bugün onların bilinçaltında telkinlerde bulunduklarını görebiliyoruz. Ritüeller, ilaçlar ve muskalar insanların hayal gücüne güçlü bir biçimde hitap ediyordu. Tedavi eden kişinin ısrarlı telkinleri sonucunda da bunlar hastanın bilinçaltı tarafından kabul ediliyordu. İyileşme işini hastanın kendi bilinçaltı gerçekleştiriyordu. Bütün çağlarda üfürükçüler, tıbbın yetersiz kaldığı ve hastanın umudunu kestiği durumlarda kayda değer sonuçlar elde etmiştir. Bu, şunu düşünmemize neden olmaktadır. Dünyanın her yerinde bu üfürükçüler tedaviyi nasıl etkilemektedir? Yanıt şudur. İyileşme gerçekleşmektedir. Çünkü hastanın kör inancı, bilinç altındaki iyileştirici gücü serbest bırakmaktadır. Üfürükçülerin kullandığı tedavi ve yöntemler ne kadar akıl dışı ve garipse, hastaların böyle tuhaf bir şeyin son derece güçlü olabileceğine inanma olasılığı da o kadar artmaktadır. Duydukları heyecan, sağlık telkini bilinçte ve bilinç altında kabul etmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu konuya bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak değineceğiz. Kutsal mekanlarda bilinç altının gücü. Her kıtada, her ülkede tedavilerin gerçekleştiği şifalar yerler vardır. Bazıları dünyaca ünlüdür. Bazılarını yalnızca yakınlarda yaşayanlar bilir. Ünlü olsun olmasın her tapınakta iyileşmeler aynı nedenlerle ve bilinçaltının güçleri sayesinde gerçekleşmektedir. Japonya'da ünlü tapınakların bazılarını ziyaret ettim. Bütün dünyada bilinen Diabitsu tapınağında ilgi merkezi dev bir bronz heykeldir. Bu heykel ellerini kavuşturmuş, derin düşüncelere dalmış gibi başını eğmiş, huşu içinde Buda'yı yansıtmaktadır. Burada Buda'nın ayaklarını kapanarak adak adayan genç yaşta bir sürü insan gördüm. Ona para, meyve, pirinç, sebze ve portakal sunuyorlardı. Mumlar, tütsüler yakılıyor, dualar ediliyordu. Bir kızın şarkı söyler gibi çıkan ve alçalıp yükselen sesini dinledim. Eğildi ve iki portakal sundu. Buda'ya sesini iyileştirdiği için teşekkür ediyordu. Sesini kaybetmiş ancak tapınakta yeniden kazanmıştı. Belirli bir ritüele uyması, oruç tutması ve Buda'ya adaklar adaması halinde onun kendisine sesini geri vereceğini düşünmesi, içinde inanç ve umut uyanmasını sağlamıştı. Bunun sonucunda zihnini inanca koşullandırmıştı. Bilinçaltı da bu inanca karşılık vermişti. Hayal gücünün ve kör inancın gücü tarif edilemez. Bunun en iyi örneklerinden biri, Batı Avustralya'da Perth'te yaşayan ve tüberküloza yakalanan bir akrabamdı. Ciğerleri çok hastaydı. Oğlu babasının kendi kendine iyileştirmesine yardımcı olmaya karar verdi. Babasının evine gitti ve garip güçleri olan bir keşişle tanıştığını söyledi. Bu adam Avrupa'nın en ünlü şifalı tapınaklarından birine uzun süre kaldıktan sonra geri dönmüştü. Oradan Orta Çağ'dan kalma bir yüzüğün içine yerleştirilmiş küçük bir çarmıh parçasını almıştı. Yüzyıllardır sayısız hasta bu yüzüğe dokununca iyileşmişti. Oğlan bunu duyunca adama babasının hastalığından söz etmiş ve ona yüzüğü kendisine ödünç vermesi için yalvarmıştı. Keşiş kabul etmişti. Oğlan da ona 500 dolar ödeme sözü vermişti. Babası oğlunun elindeki yüzüğü görür görmez kaptı. Göğsüne bastırdı, sessizce dua etti ve uyudu. Sabahleyin iyileşmişti. Bütün klinik testler yanılmıştı. Bu tür iyileşmeler her zaman görülebilir. Bu hikayenin ilgi çekici tarafı oğlanın anlattıklarının tamamen uydurulmuş olmasıdır. Gerçekte yol kenarında bir tahta parçası bulmuş, bunu bir kuyumcuya götürmüş ve eski bir tasarımmış gibi altın bir yüzüğün içine yerleştirmesini istemişti. Sonra da yüzüğü babasına vermişti. Biliyorsunuz, babayı iyileştiren şey yol kenarında alınan tahta parçası değildi elbette. Onu yoğunlaşan hayal gücü ve iyileşeceğine dair kesin beklentisi iyileştirdi. Hayal gücü inançla ya da öznel duyguyla birleşti. Bu bileşim bilinçaltının gücü sayesinde iyileşmeyi sağladı. Baba kendisinle oynanan bu oyunu hiç öğrenemedi. Öğrenseydi hastalığı tekrarlayabilirdi. Böyle bir şey olmadı. Tüberkülozdan tamamen kurtuldu. 15 yıl sonra 89 yaşındayken başka nedenlerden öldü. İnancın toprağa ekilen bir tohuma benzediğini ancak bakılırsa büyüyeceğini bilin. Fikri zihninize ekin. Onu umutla sulayın ve gübreleyin. Böylece kendini gösterecektir. Bütün hastalıklar zihinde başlar. Bununla bağlantılı zihinsel bir kalıp olmadığı sürece vücutta hiçbir şey görülmez. Bir başkası için iyi dileklerde bulunurken sizin iyilik, güzellik ve kusursuzluk konusunda sessiz içsel farkındalığınızın diğer kişinin bilinçaltının olumsuz kalıplarını değiştireceğini ve harika sonuçlar yaratacağını bilin. Evrensel iyileşme prensibi. Çeşitli sağlık okullarının tamamının en harika karakterin belgeli tedavilerini ortaya koydukları bilinen bir gerçektir. Akla gelen en kesin sonuç bunların hepsinde ortak olan önemli bir organ ve süreç bulunduğudur. Bu doğrudur. İyileştirme organı bilinçaltı, iyileştirme süreci ise inançtır. Şu temel gerçekleri düşünün. Birinin bilince, diğerinin bilinçaltına ayrılmasıyla birbirinden ayırt edilen zihinsel fonksiyonlarımız vardır. Bilinçaltınız telkinin gücüne karşı hassastır. Vücudunuzun fonksiyonlarının, koşullarının ve duyularının kontrolü bilinçaltınızdadır. Hipnotize edilmiş bir denekte telkin yoluyla hemen her hastalığın semptomlarının ortaya çıkarılabileceğini biliyorsunuz. Örneğin telkinin doğasına bağlı olarak hipnotize haldeki deneyin ateşi yükselebilir, yüzü kızarabilir ya da bu kişi üşüyebilir. Deneye felç olduğunu, yürüyemediğini telkin ederseniz gerçekten yürüyemez hale gelir. Yine hipnotize edilmiş bir deneyin burnunun dibinde içi su dolu bir fincan tutarsınız. Bu fincan biber dolu, kokla bak dersiniz. Denek şiddetle üst üste hapşırmaya başlar. Sizce onun hapşırmasına neden olan şey nedir? Su mu yoksa telkin mi? Biri size Timoti bitkisinin alerjisi olduğunu söylerse boş bir bardağa yapma çiçek koyup hipnotize haldeyken onun burnuna tutar ve bunun Timoti bitkisi olduğunu söylersiniz. Denekte her zamanki alerji semptomları görülür. Bu da bize semptomların nedeninin bilinçaltı olduğunu göstermektedir. Semptomların tedavisi de bilinçaltında gerçekleşir. Osteopati, şokraptik, qigong, akupunktur ve naturopati gibi farklı tıp dalları kayda değer iyileşmelerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dünyada farklı dini inançların ritüel ve törenleri için de aynı şey söz konusudur. Bütün bu iyileşmelerin bilinçaltı sayesinde gerçekleştiği kesindir. Tek iyileştirici oradadır. Bilinçaltının parmağınızdaki bir kesiyi nasıl iyileştirebileceğini düşünün. O bunu nasıl yapacağını çok iyi bilir. Doktor yaraya pansuman yapar ve doğa bunu iyileştirir der. Ancak doğa, doğal yasanın yani bilinçaltı yasasının bir diğer adından başka bir şey değildir. Kendini koruma içgüdüsü doğanın ilk yasasıdır. Kendini koruma da bilinçaltının en önemli fonksiyonudur. En güçlü içgüdünüz bütün ototelkinlerin en etkilisidir. Birbirinden çok farklı teoriler, farklı dini mezhepler ve dua terapi grupları tarafından iyileştirme konusunda pek çok farklı teori geliştirilmiştir. Uygulamalarından sonuç aldıkları için kendi teorilerinin doğru olması gerektiğini iddia eden birçok grup vardır. Bu bölümde gördüğümüz gibi bu doğru olamaz. Bildiğiniz gibi iyileştirmenin farklı biçimleri vardır. Paris'te çalışan Avustralyalı bir doktor olan Anton Mesmer, hasta vücuda mıknatıs tutulduğunda hastalığın mucizevi bir şekilde tedavi edildiğini keşfetmişti. Çeşitli cam ve metal parçaları kullanarak da tedaviler gerçekleştirebiliyordu. Daha sonra bu nesneleri bırakıp hastanın vücudunda ellerini dolaştırmaya başladı. Tedavilerin asıl kaynağının hayvan manyetizması olduğuna ileri sürdü. Bazı gizemli manyetik maddelerin tedaviyi uygulayan kişinin ellerinde hastaya geçtiği teorisini geliştirdi. Mesmer bu tedavi yöntemine kendi adını verdi. Mesmerizm. Bugün buna hipnotizm adını veriyoruz. Mesmer'in başarısını kıskanan diğer doktorlar onun tedavilerinin başka bir şeye değil telkine bağlı olduğunu söylediler. Ancak üstlerine gidildiğinde telkinin gücünün bu şaşırtıcı sonuçları nasıl yarattığını bilmediklerini itiraf ettiler. Bütün bu gruplar, psikiyatrlar, psikologlar, osteopatlar, şiropratörler, doktorlar ve her türden dini gruplar bilinçaltında mevcut olan tek evrensel gücü kullanmaktadır. Her biri tedavinin kendi teorilerinin sonucu olduğunu iddia edebilir ama gerçek çok farklıdır. Bütün tedavilerin süreci kesin, olumlu bir zihinsel tutumdur. Bu içsel tutuma ya da düşünce biçimini inanç adını veriyoruz. İyileşme, bilinçaltına yönelik bir telkin görevi gören, onun iyileştirme potansiyelini ortaya çıkaran inançlı beklentiye bağlıdır. İnsan bir diğerinden farklı bir güç sayesinde iyileşemez. İkisinin de kendi teorilerinin ve yöntemlerinin olabileceği doğrudur. Ancak tek bir iyileşme süreci vardır. O da inançtır. Tek bir iyileştirici güç vardır. Bu bilinçaltıdır. Hangi teoriyi, fikri, yöntemi seçerseniz seçin, inanırsanız istediğiniz sonuçları elde edersiniz. Berhum deneyleri. Hippolyte Berhum 20. yüzyılın başlarında Fransa Nancy'de tıp profesörüydü. Doktorun hastaya telkininin bilinçaltının gücü sayesinde nasıl etkili olduğunu ilk açıklayanlardan biriydi. Berhum dili tutulan bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Her türlü tedavi denenmiş, hiçbiri başarılı olmamıştı. Sonra bir gün adamın doktoru sorunu çözeceğinden emin olduğu yeni bir yöntem öğrendiğini söylemişti. Hastanın ağzına bir cep termometresi koymuştu. Hasta bunun kendisini kurtaracak araç olduğunu hayal etmişti. Birkaç dakika sonra dilini rahatça hareket ettirebildiğini fark etmiş ve neşeyle bağırmıştı. Berhum şöyle devam ediyor. Vakalarımız arasında aynı türden örnekler de yer almaktadır. Bir gün ofisime 4 haftadır konuşma kaybı yaşayan genç bir kız geldi. Teşhisi koyduktan sonra öğrencilerime konuşma kaybının bazen ani verilen elektrikle tedavi edilebileceğini, bunun telkin etkisi yaratabildiğini söyledim. Birini gönderip indüksiyon aparatını aldırdım. Elimi larynx'in üzerine koydum ve hafifçe gezdirdim. Şimdi yüksek sesle konuşabilirsin dedim. Çok gezmeden kızla A, B ve Maria dedirtmeye başladım. Bundan sonra sorunsuz konuşmaya başladı. Konuşma kaybı yok oldu. Burada Berhum hastalarda inanç ve beklentinin gücünü göstermektedir. Bunlar bilinçaltına yönelik güçlü bir telkin görevi görmektedir. Telkin yoluyla kabarcıklar yaratmak. Berhum bir hastasının boynuna posta pulu yapıştırdığını ve ona bunun sinek plasteri olduğunu telkin ederek ensesinde kabarcıklar oluşmasını sağladığını anlatıyor. Bu örnek dünyanın çeşitli yerlerinde birçok doktorun deney ve deneyimleriyle kanıtlanmıştır. Hastalara yönelik sözlü telkinin sonucu olarak vücutta yapısal değişikliklerin görülebileceğine şüphe yoktur. Kanamaların nedeni. Telkinlerin sonucunda kanamalar da görülebilir. Doktor Bornu bunu kanıtlamak için bir deneyi hipnotize etmiş ve ona şu telkinlerde bulunmuştur. Bugün saat 4'te hipnozdan sonra ofisime geleceksin. Bu koltuğa oturacaksın ve kollarını göğsünde kavuşturacaksın. Burnun kanamaya başlayacak. O öğleden sonra genç adam tam olarak kendisine söyleneni yaptı. Kollarını kavuşturduktan sonra sol burun deliğinden birkaç damla kan geldi. Bir başka örnekte aynı araştırmacı hastasının adını bir aletin küt tarafıyla onun kollarına yazdı. Bu sırada hasta hipnotize olmuş haldeydi. Boru daha sonra şöyle dedi. Bugün öğleden sonra saat 4'te uyuyacaksın. Kolunu çizdiğim yerleri kanayacak ve adın kandan harflerle yazılmış olacak. O öğleden sonra hasta dikkatle gözlemlendi. Saat 4'te uyuyakaldı. Sol kolunda harfler açıkça okunuyordu ve bazı yerlerde kan damlaları vardı. Bu harfler yavaş yavaş solsa da 3 ay sonra bile belli belirsiz görülebiliyordu. Bu gerçekler daha önce belirttiğimiz iki temel önermenin doğruluğunu göstermektedir. Bilinçaltı telkinin gücüne karşı son derece hassastır ve vücudun fonksiyonlarının, duygularının ve koşullarının kontrolü bilinçaltındadır. Bütün bu fenomenler telkinin ortaya çıkardığı olağan dışı koşulları ortaya koymaktadır. Bunlar insanın yüreğinde yani bilinçaltında ne düşünürse o olacağının kanıtıdır. Hatırlanmaya değer fikirler. Kendinize sık sık iyileştirici gücün bilinçaltınızda olduğunu hatırlatın. İnancın toprağa ekilen bir tohuma benzediğini ancak bakılırsa büyüyeceğini bilin. Fikri zihninize ekin. Onu umutla sulayın ve gübreleyin. Böylece kendini gösterecektir. Bir kitap, yeni bir icat ya da oyun fikri zihninizde gerçektir. Bu yüzden şimdi buna sahip olduğunuza inanabilirsiniz. Fikrinizin, planınızın, icadınızın gerçekliğine inanın. Böylece kendini gösterecektir. Bir başkası için dilekte bulunurken sizin iyilik, güzellik ve kusursuzluk konusunda sessiz içsel farkındalığınızın diğer kişinin bilinçaltının olumsuz kalıplarını değiştireceğini ve harika sonuçlar yaratacağını bilin. Kutsal mekanlarda gerçekleştirdiğinizi duyduğunuz mucizevi iyileşmeler, bilinçaltı üzerinde faaliyet gösteren ve iyileştirici gücü ortaya çıkaran hayal gücü ve kör inancı bağlıdır. Bütün hastalıklar zihinde başlar. Bununla bağlantılı zihinsel bir kalıp olmadığı sürece vücutta hiçbir şey görülmez. Hipnotik telkin ile vücudunuzda hemen bütün hastalıkların semptomlarının görülmesi sağlanabilir. Tek bir iyileşme süreci vardır. Bu da inançtır. Tek bir iyileştirici güç vardır. O da bilinçaltıdır. İnancınızın hedefi ister gerçek olsun ister sahte, sonuçlar elde edebilirsiniz. Bilinçaltınız zihninizdeki düşünceye karşılık verir. İnancı zihninizdeki bir düşünce olarak görürseniz bu yeterli olacaktır. Sağlık hissi sağlığı, zenginlik hissi zenginliği çağırır. Siz nasıl hissediyorsunuz?